Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bugün farklı bir programımız olacak. İslam psikolojisi sahasının önde gelen hocalarından Profesör Doktor Malik Bedir Bey bizlerle beraber, onunla İslam psikolojisinin problemlerini, efendim, perspektiflerini ve yeni açılımlarını konuşacağız. Ben programa başlamadan öncelikle hocamızı sizlere tanıtmak istiyorum. Malik Bebekir Bedri Bey, kendisi 1932 Sudan doğumlu. Tabii hocamız hakikaten bir ömür boyu efendim psikoloji sahasına hizmet etmiş bir zat. Kendisi 1956 senesinde Amerikan Üniversitesi, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden psikoloji bölümünde lisansını bitirmiş. Daha sonra yine Beyrut'ta eğitim diploması alıyor. 1958 yılında master'ını bitiriyor. Yine Amerikan Üniversitesi'nde, Beyrut'ta. Daha sonra 1961 senesinde İngiltere Leicester'da da doktorasını tamamlıyor. Kendisi klinik psikoloji sahasında Middlesex şehrinde, İngiltere'de çalışıyor. Burada vazife yapıyor. Pek çok, başta İngiltere Psikoloji Derneği olmak üzere, İslam ve psikoloji sahasında olsun, sadece psikoloji sahasındaki, dünya çapındaki pek çok derneğin hem üyesi hem de şeref başkanlığını yapıyor. Hocamız tabii 86 yaşında olduğu için bu sahada uzun seneler çok değişik ülkelerde, İngiltere, Malezya, Suudi Arabistan gibi, Hortum yine Sudan'ın başkenti, pek çok şehirlerde, değişik ülkelerde hem bir doktor olarak hem de bir üniversite akademisyeni olarak, hatta bazı yerlerde dekanlık da yapmış hocamız. Ömür boyu İslam psikolojisi sahasına hizmet eden bir hocamız. Pek çok yine üniversitenin psikoloji bölümünde kurucu dekan olarak da vazife yapmış. Burada uzunca bir hastaneler var. Bunların çoğu İngiltere'de, Hortum Sudan'da, yine Riyad'da, Suudi Arabistan'da, Taif'te, değişik pek çok üniversitelerde hem hocalık hem de doktorluk yapmış. Yakın zamanda, son 2 senedir ülkemizde Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde, evet yanlış duymadınız, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde hocamız psikoloji dersleri vermeye devam ediyor. Hem yüksek lisans hem doktora dersleri de veriyor. Bu bizim için, ülkemiz için büyük bir şans. Dünya çapında pek çok öğrencisi olan, pek çok bu sahada eser yazmış hocamızın ülkemizde bulunması bizim için büyük bir, hakikaten, fırsat diye düşünüyorum. Yine hocamız yakın zamanda İngiltere kökenli Uluslararası Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği'nden de ömür boyu psikoloji, klinik psikoloji sahasına yaptığı katkılardan dolayı bir ödül aldı. Bunu da buradan ifade edeyim. Böyle kısa bir, aslında önümde uzun bir CV var ama hepsini anlatmaya burada vaktimiz yetmeyeceği için kısaca sizin için özetlemiş oldum. Şimdi ben hocamıza hoş geldin diyerek programımızı açıyorum. Dear Professor, welcome to Erkam Radio. Today we will talk about Islamic psychology. I gave a short CV of your life achievements just to introduce you to our Turkish readers. Please, thank welcome.
Thank you very much. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Profesör Malik Bedir Bey sizlere selamlarını iletiyor ve şimdi programımızı açıyorum. Professor, the first question I would like to ask, what is the place of psychology for Muslims? Do we need psychology? I mean, as a Muslim, maybe we don't need, or do we need?
Yeah, I think that there is no nation today that can avoid making use of psychology in its development, its economic development, its medical development, in all facets of life, political, whatever. Psychology as the study of human behavior and thought finds itself entangled in anywhere there is human activity. And that is why we have so many branches of psychology: educational psychology, abnormal psychology, clinical psychology, social psychology, cross-cultural psychology. So whatever we do, there is an element in our behavior that needs to make use of the contributions of people who study human behavior.
Hocamız şunu söyledi. Ben psikoloji ilmi olmasa olmaz mı diye bir soru sormuştuk. Dedi ki bugün dünyada hiçbir millet psikoloji ilmini efendim göz ardı ederek ekonomik, siyasi, ticari ve pek çok sahada ilerleme kaydedemez dedi. Çünkü psikoloji ve psikologlar insanın davranışı, düşüncesi üzerine araştırmalar yapıyorlar. Bu sebeple de pek çok farklı sahalarda mesela eğitim psikolojisi var, klinik psikoloji var, sosyal psikoloji var, kültürler arası cross cultural dediğimiz psikoloji var ve bu psikologların, psikiyatristlerin bu sahalardaki araştırmalarını göz ardı etmek hakikaten gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için böyle bir imkan yok. Bunları öğrenmek, öğretmek ve efendim istifade etmek durumundayız. Sir, you said psychology is covering all aspects of human life.
Yes.
Also, religion is covering all aspects of
also,
religion. Islam.
Yes.
Is also covering all aspects of life. So can we say psychology is a little bit sometimes put against religion?
Yes.
Please.
No, we cannot say that it is against religion, but we can say that psychology itself is not like any other subject, in the sense that it has one leg in the pure sciences and one leg in the arts, and it is guided by a philosophy and a worldview of Western civilization. So in this case, we can say that psychology is not one subject like we talk about history or we talk about geography. It is an area where it is influenced by the worldview and the culture in which it developed. Our old Muslim scholars have been doing psychology, but they did not call it psychology at the time because there was no psychology. For example, the main branch of psychology on which every branch learns from, takes part from, is psychology of learning. We find that Abu Hamid al-Ghazali spoke in detail about learning. We find that Abu Zayd al-Balkhi, about 12 centuries ago, has actually developed a whole system of behavior therapy, of treatment by changing the thought of the person, cognitive psychology, and by changing the behavior. So the issue here is that we need to see where psychology is influenced by the worldview and the philosophy of the West, where it goes against our thought, and this is part of it. We see where it comes under pure science, and we accept it and give it our own worldview.
Evet. Ben hocamıza psikoloji madem ki insan hayatının bütün safhalarını, ekonomisini, ticaretini, düşünce sistemini öğrenmesini kapsıyorsa acaba zaman zaman dinin, İslam'ın veya içinde bulunduğu ülkenin dinine karşı bir akınmış gibi kullanılıp kullanılmadığını sormuştum. Hocamız da şu cevap verdiler. Dediler ki psikoloji diğer ilimlere benzemiyor. Zira psikolojinin iki yarısı var. Bir tarafı tamamen deneysel bilim, diğer tarafı ise sanat ve içinde bulunduğu ülkenin tarihini, kültürü etkisi altında kalan bir tarafı var. Yani bizim için tabii psikolojinin önemli olan saf bilim olan tarafı, yoksa diğer tarafı mesela bugün işte Avrupa kültürü, Batı kültürü çok etkili psikolojide. Ebu Zeyd Belhi var mesela, bunlar İmam Gazali Hazretleri var. Bunlar bizim İslam psikologlarımız, öğrenme konusunda, kognitif terapi dediğimiz bilişsel terapi konusunda direkt psikoloji demedikleri halde gerçekten psikoloji yapmış pek çok bilim adamımız da var. Ama maalesef bugün psikoloji daha çok işte Batı kültürü altında olduğu için bizim bu efendim değerlerimiz fazlaca bilmemekte. Sir Yusuf Ebu Zeyd Belhi developed cognitive therapy.
Yes.
Can you a little bit, develop this subject?
Yes. Abu Zayd al-Balkhi, 12th century ago, he was a physician, he was a philosopher, he was a geographer. He became very well known in the field of geography. And he was a man of letters. He writes beautifully and is well known for his inimitable style. Now Abu Zayd al-Balkhi wrote a manuscript. The book that he wrote is called Sustenance of Body and Soul. Masalih al-Anfus, al-Abdan wal-Anfus. And this manuscript stayed for 12 centuries in only here in Turkey that it was kept. In the Hagia Sophia Museum here, a great Turkish scholar by the name of Fuad Sizkin was able to come and to make a copy of this great manuscript. In this manuscript, Abu Zayd al-Balkhi speaks about the most modern psychological methods of treatment, psychotherapy, that we know now. It is only in the 20th century that people have come up with cognitive behavior therapy. This is what al-Balkhi started with, that all emotional disorders start by negative thinking. If we think wrongly, then we are going to develop wrong emotions.
Evet, şimdi üstadımız Ebu Zeyd Belhi hakkında ben kendisine biraz daha açar mısınız diye sormuştum. Çünkü Ebu Zeyd Belhi hakikaten İslam psikoloji sahasının en kurucu babalarından ve çok önemli bir şahsiyet. Hocamız onunla alakalı şunu söyledi. Kendisi 12 asır önce çok güzel bir eser yazıyor. Bu eserin başlığı da Vücudun ve Bedenin Gıdası. Ve bu zat aynı zamanda iyi bir doktor, iyi bir coğrafyacı, iyi bir edebiyatçı, böyle çok yönlü de bir zat. Maalesef onun bu eseri 12 asır Ayasofya Müzesi'nde, bizim Ayasofya Kütüphanemizde saklı gizli kalmış. Ne zaman ki Fuat Sezgin hocamız bunun bir kopyasını yaparak Batı alemine götürmüş ve bu eser yakın zamanda tedavüle çıkmış bir eser. Bu eserin özelliği, hocamız şunu anlattı. Daha 20. yüzyılda insanların yeni yeni bulduğu psikologların bilişsel davranış terapisi dediğimiz en modern, yani terapiyi o zamandan çok detaylı olarak bizlere anlatıyor. Nedir bu terapinin, tedavinin aslı? İnsanın diyor davranış bozuklukları duygusal ve düşünsel bozukluklarından kaynaklanır. Yani yanlış düşünce yanlış davranışa efendim sebep olur. Bu sebeple insanın davranışlarını düzeltmek için önce düşüncesini düzeltmek gerekir diyor bu büyük Müslüman bilim adamı. Sir, I just interrupted you for the sake of translation.
Yes.
Now, you said that disorders of behavior is caused because of disorders in thinking.
Yes.
So, how does he therapy thinking disorders? Yes.
His therapy depends on helping the person to change his thought. And he not only suggested how a person can change his thought. For example, he says many people, because he spoke about four different kinds of emotional disorders. These are fear and anxiety, and then sadness and depression, and obsession, waswasa, and anger. Four. And he showed how you can get rid of disorders that are related to these four neurotic disorders. For example, in fear, phobia, he says, if the person who has a phobia faces the object of which he is afraid of, instead of running away will make him more afraid. But facing it, he will discover that this, the thing he is afraid of, he should not be afraid of anyway. For example, he gave a good example. He said, if a Bedouin Arab is suddenly taken to Europe and he sees the fog for the first time in his life, he will be afraid to get into it. He will think it is something solid. But if he walks into it, he will discover only this is humid air and he will lose his fear. He said, most of the fears that people have are of this type.
Thank you. Very good. Now I will handle the fear part. Fear part first. Şimdi tabii Ebu Zeyd el-Belhi bu davranışsal bozuklukların sebeplerinin dört olduğunu söylüyor. Korku, üzüntü, obsesyon, vesvese ve gadab. Ve bunların nasıl tedavi edileceğini de çok canlı ve güzel örneklerle bize açıklıyor. Mesela diyor ki korku, yani fobia, bunun fobiler biliyorsunuz çok fazla. İnsanlar arasında çok yaygın bir hastalık. İnsan diyor korkusundan kaçmak yerine onunla yüzleşmeli. Mesela diyor bir bedevi Arap, biliyorsunuz bu Arap ülkelerinde sis olmuyor fazla, hava sıcak olduğu için. Bu bedevi Arap'ı bir Avrupa'ya, bir soğuk bölgeye götürseler ve onu bir uzaktan sis gösterseler, dağın eteğindeki sis, ilk bakışta bu ona korku verir. O bu sisin katı bir madde olduğunu, belki kendisini yutup zarar vereceğini düşünür. Ama bu Arap korkmasına rağmen o sisin içine sokulsa, bu sisin katı, zarar verici bir madde değil de sadece havadaki efendim nem olduğunu fark eder ve böylece bu fobisi, yani mesela bulut fobisi kendisinden kalkmış olur diye çok güzel bir terapi metodu uyguluyor. So we talk about fear.
Yeah.
Phobias.
Yes.
Now you said the second one, depression.
Yeah, for depression, he is the fairest ever to differentiate between what we used to call a psychotic depression and neurotic or reactive depression and normal depression or normal sadness. So it is only at about the end of the 19th century and the beginning of the 20th century that a psychiatrist by the name of Kraepelin was the first to speak about endogenous disorders, endogenous depression that comes from within. Al-Belhi, through his own clinical observations, he came up with this 12 centuries ago. And he said this kind of major depression will not easily be treated with changing the thought. This requires medical intervention. Imagine that he said this material at that time.
Very good. Şimdi tabii bu Ebu Zeyd Belhi acaba endişeyi nasıl gideriyor? Onunla alakalı, üzüntüyle alakalı sormuştum. Belki daha 12. yüzyılda depresyonu üçe ayırıyor. Birisi psikolojik depresyon, ikincisi sinirsel, üçüncüsü de normal üzüntü. Normal üzüntü hepimizin zaman zaman başımıza gelen can sıkıcı olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkiler olarak şey yaptı. Bunun yanında iki değişik daha depresyondan bahsetti ki bunlardan bir tanesi belli bir sebebe bağlı depresyon. Mesela bir insan parasını bankadan bütün parasını alıp çaldırıyor veya kaybediyor. İkincisi çok sevdiği bir insan ölüyor mesela. Bu sebebi belli olan depresyon. Bunun tedavisi o insanın düşünce şeklini değiştirmek. Yani o mesela o gelen başa gelen belada bir hayır olabileceğini ona biz anlatırsak üzüntüsü, o depresyonu yok olur. Ya sevdiğini ahirette buluşacağını söylersek belki yok olur. Ama üçüncüsü ki bu ilginç tarafı bu. Bunu diyor ancak 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında Kraepelin adında bir batılı bulmuş. Indigenous disorders dediğimiz. Yani ne demek? İnsanın içindeki tümörlerden dolayı, bazı efendim bilinmeyen sebeplerden dolayı ortaya çıkan ve sebebi belli olmayan depresyonlar. Yani adam zaman zaman sebepsiz yere depresyona kapılıyorsa, diyor ki belki bu adamı siz sadece düşüncelerini değiştirerek tedavi edemezsiniz. Eğer siz bu adamı tedavi etmek istiyorsanız ona tıbbi yardımda bulunmak, tıbbi müdahalede bulunmak zorundasınız diyor. Sir, you explained the depression now.
Yes.
Now the third one, obsession.
Yeah.
Yes.
The strange thing is that he spoke about this obsession, al-waswasa, and he considered it the most difficult disorder to treat, which goes along with our modern psychiatric and psychological thinking. Not only this, but he said that this kind of disorder in which the person feels himself compelled to repeat certain thoughts or to repeat certain actions like washing hands again and again. So now we call it obsessive compulsive disorder. He gave a number of suggestions in its treatment. And one of the suggestions which I did not find in any book of psychology or psychiatry is that don't stay alone. And this is very important because the person afflicted with obsessive compulsive disorder, if he's alone, lonely, this will become the ruminations and the repetitions. It will dominate his thought. So he said the best thing is all the time to have a friend around. Also, he should have a number of activities. And these activities he should not indulge in one for a long time. He does something and then before he's bored, he goes to the other and so on. And he, in this sense, I find that this is not found in any Western book because it is not possible in the Western world today for a person to leave his job and come and stay all the time with someone who, a friend who has an obsessive compulsive disorder. But I discovered that if this is done in this manner, indeed it is very helpful to have someone, a friend, to be with him all the time. He also suggested a number of aspects, and it is this disorder in which he spoke about also the spiritual element in it.
Thank you. Ben hocamıza obsesyon yani vesvese hastalığıyla alakalı sordum. Acaba Ebu Zeyd el-Belhi bu konuda bize neler tavsiye ediyor? Hakikaten 12 asır önce bugün ilmin psikiyatrinin ulaşamadığı bir seviyeye ulaşmış. Belhi diyor ki tedaviler arasında en zor psikolojik hastalık obsesyondur. Tedavisi en zordur. Bu obsessive compulsive dediğimiz yani hem vesvese hem de mecburi hareketler ve düşünceler. Adam istemeden mesela devamlı ellerini yıkıyor. Devamlı kafasına bir vesvese takıntısı, kuruntu yapmış. Onu düşünüyor. Acaba bunun tedavisi nasıl? Belki'nin tavsiyesi bu tür insanlar yalnız kalmamalı. Daima yanında bir arkadaşı olmalı. Yani kendi başına kaldığı zaman bu düşünceler onu tamamen etkisi altına alıyor ama onu dışarıdan birisi elinden çeker tutar sohbetiyle, sözüyle, beraberliğiyle onu kurtarırsa daha faydalı oluyor. O yüzden ilk tavsiyesi Belki'nin bu tür vesvesesi olan insanlar, obsesif, kompulsif, efendim bozukluk olanlar, vesveseye takıntı olanlar bir yalnız kalmamalı. İkincisi diyor Belki bu tür insanlar her daim böyle sevdiği bir işle meşgul olmalı ama bu işi de tam böyle sıkılarak değil de tam sıkılma aşamasına gelmeden bırakıp başka bir işe yönelmeli diyor. Tabii bir de bu vesvesenin dini bir tarafı olduğunu, manevi bir tarafı olduğunu, yani manevi zayıflığının da insanda vesveseyi ortaya çıkardığını söylüyor. Kendisi Üstad Malik Bedri Bey, tabii Belki'nin bu eserini İngilizceye tercüme etmiş ve eser Londra'da basılmış. Profesör Doktor Mayor, bu Middlesex'te yaşayan bir doktor, bu efendim teoriden istifade ederek mesela bu el yıkama vesvesesi olan bir insanı terapi icat etmiş. Şöyle ki bu adamı içinde su olmayan bir odaya hapsediyorlar. Adam tabi devamlı el yıkama dürtüsüyle meşgul ama ona su vermiyorlar. Bir parça buna alışınca bu sefer eline bir pislik bulaştırıyorlar. Tabi böylece kademe kademe işi zıttıyla bu vesveseyi tedavi etmeye çalışıyorlar. Daha sonra diyor Profesör Bedri Bey, bu eseri Norveçli bir psikiyatrist, ki kendisi Norveç Davranışsal Bozuksal Psikoloji Derneği'nin başkanı olan bir zat, çok hoşuna gidiyor ve bu eseri Norveç diline tercüme ediyor ve kendisinin de hatta Malik Bedir Bey'i Norveç'te Belki'yi tanıtması için ve bu konuda bir konuşma yapması için kendisini Oslo'ya çağırıyor. Böylece şunu demek istiyor Malik Bedir Bey, bizim bu sahada pek çok güzel çalışmalarımız var. İşte bizim İslam araştırmacıları, bilim adamları olarak vazifemiz bu geçmişteki güzel teorileri, İslami kaynakları bugünkü modern araştırmalarla birleştirerek psikoloji sahasına katkıda bulunmak diyor. Sir, we have so far talked about fear, obsession, vesvese. Yes. And what about anger, ghadab?
Yes.
Which is a big problem today.
Yes.
And there are so many psychologists trying to handle this problem. Yes. What was Abu Zayd al-Balkhi's solution to this?
Yes. Yeah, Abu Zayd al-Balkhi, tackling anger, he says we need to change the thought of the person. And in this sense, generally anger is related to arrogance in some way. Generally, if a person has been angered, somebody who is of his own level or who is less than him, does something which make him angry, then he will become very angry. But if the person is higher than him, it is his boss, then if he did something which should make him angry, instead of being angry, he will be afraid. This is the boss of the company. He may fire me. So he's afraid, you see, though he is saying to him things that can make him angry. But if one of the his own colleagues says something which makes him feel disturbed, he will be very angry. Now he begins to say to the person who is angry to rethink about himself. Why is he angry? And then he advises that he should put himself in the boots of the person who made him angry. Why did he do what he did? And in this sense, he is actually talking like a counselor in accepting the other person, seeing the motivation for whatever he does.
Very good. Thank you, sir. Şimdi Malik Bedri hocamız gadabı nasıl engelleriz? Bununla alakalı bize çok güzel Malik Bedri hocamız açıklamalar yaptılar. Dediler ki gadabın esasında kibirle de bir alakası var. Ve insan gadaplandığı zaman üç kimse karşısında değişik tutumda olur. Bir, kendisinden aşağı birisi kendisini kızdıracak bir hareket yaptığında ona karşı çok gadaplanır. Ama mesela aynı kızdıracak hareketi kendisinin üstünde olan, mesela patronu yapsa, bu sefer kızmayı bırakın, ona karşı korku gösterir. Yine herkese kendisiyle eşit olan bir insan yine kendini kızdırsa yine ona karşı büyük bir gadap gösterebilir. Peki bunun tedavisi nedir? İşte burada bilişsel terapi dediğimiz, yani bilgi ve düşüncemizi değiştirerek terapi ediyor. Diyor ki Belhi, bu büyük İslam alimi, sen diyor önce kendini bir tahlil et. Niçin kızıyorsun? Nasıl kızıyorsun? O kızdığın insanı bir kenara bırak şimdi. Onu biraz gözünden ırak tut. Onu bir kenara bırakarak acaba sen bu kızmaktaki durumun nedir, sebebi nedir? Bu bir tahlil yap diyor. İlk önce demek ki karşımızdaki muhatabımızı görmüyoruz. Sonra kendine şu soruyu sor diyor. Acaba sen sana yapıldığında kızdığın bu hareketi ömründe hiç yaptın mı, yapmadın mı? Mesela bir yere geç kaldın. Mesela birinin işte kalbini kırdın. E tabii ki bizim bize yapıldığında kızdığımız hareketlerin pek çoğunu zaten biz de başkasına yapmış oluyoruz. Yani karşıdaki insanın motivasyonunu anlamaya, onunla empati yapmaya çalışıyoruz. Belki o adam o hareketi isteyerek yapmamıştır, bilerek yapmamıştır. Böylece onu anlamaya çalışıyoruz. Veyahut da bu hareketi biz yaptığımızda nasıl ki af istiyorsak, biz de başkası bizi kızdırdığında niye onu affetmeyelim şeklinde düşünce yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Son olarak, bu çok güzel hakikaten ve Malik Bedir Bey bunu hastalar üzerine uyguladığını söylüyor. Yani şimdi biz bir kul olarak bize yapıldığında kızıyoruz ama Allah-u Teala bize pek çok emir, pek çok yasak getirmiş. Bize şunu yap diyor, onu yapmıyoruz. Bize şu hareketi yapma diyor, şu haramı işleme diyor, onu da işliyoruz. Haşa biz Allah mıyız ki? Ki değiliz haşa. Yani Allah bile bize yap yapma dediğinde yapmıyoruz ve bize hemen ceza vermiyor. Biz nasıl olur da bir insan olarak bizim gibi yaratılmış olan başka bir insana onun tanrısı gibi hükmetmeye, onun efendim hareketlerine ölçüsüz şekilde kızmaya çalışırız. Böylece bu Malik Bedri hocamız Belhi'den aldığı bu terapi tedavi yöntemiyle gadabın nasıl efendim önleneceği hususunda bizlere çok güzel psikolojik bilgiler verdi. Sir, I summarized as an example of Islamic psychology, what could Islamic psychology achieve in modern world today? As a, just a little pieces of, of course, your whole research, how to treat fear, obsession, sadness, as well as anger, which are the major problems of the modern world today.
Yes.
But just few questions more. How, because I know you are trying to Islamicize psychology.
Yeah.
Some of the dangers of psychology you have mentioned in your books.
Yeah.
How can we Islamicize psychology? What is your perspective and advice for us?
Yeah. I think the most important thing is first to psychology now in the even in the West is going through transformation. Now, psychoanalysis of Freud, which is in many ways opposed to Islamic thought, and his exaggeration in talking about unconscious sexual motivation. That man from the time he's born until he goes to his grave is motivated with a libido which is supposed to be of a sexual form. All this nonsense, unfortunately, there are a number of Muslim psychologists today, particularly in North Africa, in Algeria and Morocco, who still cling to thoughts that the Western world has already started to get rid of. I will give you a quick, clear example. I know of a patient. She is a woman who developed serious feelings of guilt and disturbance and illness because her husband took another wife. She began to feel certain psychological difficulties, and she said that the other woman has made witchcraft against her, sihr. So she goes to this She's in England. She goes to this British psychiatrist and tells him the new young wife of my husband has made sihr to me and made me sick and made me. So at once he wrote she is suffering from schizophrenia. She's mad. And he gave her very strong tranquilizers. Now, when this woman went to a Muslim psychiatrist, after going through swallowing tablets that made her sicker, he discovered that she is normal. This is normal thought in her culture. She is not mentally sick. This is only an example. There are many examples in psychological disorders. For example, I have a patient who saw a dream of a mother, of his mother who died, and she came in the dream and told him certain things. You are going to join me after your cousin dies. It will be your turn. He became sick. He developed a phobia of death. Now, psychiatrists in the hospital where I was working, they gave him tablets. They considered him depressed. And he did not make any use of their therapy. They even suggested to give him electroconvulsive therapy, electric shock in the brain. Then when he came and we started to speak about his problem, and we talked about it within the Islamic framework, when did she tell you will join her? You are afraid because she said your cousin Faris and your cousin died in a car accident. It doesn't mean that when you are next, maybe you are next after 60 years, after 70 years, you don't know. She is in another world where time and space are different. Then I will put him in relaxation. He will imagine himself going to in front of the Kaaba, the grave of the Prophet, to relax. And then we speak about death itself. What does it mean? The man improved so much that in a short time he was able to go to the graveyard to bury somebody, the grandmother of a relative. And he told me, I changed. Now here it is. Now we are using our Islamic approach. We are using the culture in order to help the person. But if you read a book on psychiatry from the West or a book on psychology and just try to apply it without thinking, you will not be of much help to the Muslim. Yes,
thank you, sir. Ben hocamıza psikoloji ilmini nasıl acaba İslamileştiririz ve bunu sormuştum. Hocamız da çok güzel, çok net bir cevap verdiler. Dediler ki öncelikle bu Freud tarafından geliştirilen psikanaliz, ki bugün maalesef İslam ülkelerinde Batı'da bile terk edilen bu terapi şekli, psikanaliz terapisi, maalesef bazı Müslümanlar tarafından hala devam ettirilmeye çalışılmakta dedi. Çünkü Freud her şeyi bilinç dışı cinsel dürtülerle açıklamaya çalışıyor. Yani insanın bütün motivasyonunun bilinç altındaki gizli kalmış cinsel dürtülerle ortaya çıktığını iddia ediyor. Buna tabii libido diyorlar işte psikoloji dilinde. Buna Malik Petri hocamız bir saçmalık, nonsense diye tabir ettiler. Ve dediler ki artık bu İngiltere'de bile Freud'un bu iddiaları, bu saçmalıkları ancak ders olarak değil de bir tarih, history olarak anlatılmakta. Yani şunu diyor Malik Petri hocamız, bizim diyor öncelikle psikoloji ilminin nereye doğru gittiğini fark etmemiz lazım. Psikoloji ilmi artık eskisi kadar maddeci değil, daha bir maneviyata da yaklaşmaya başladı diyor. Ve bunu örnek olarak da bugün pozitif psikoloji dediğimiz pozitif psikoloji ile uğraşmanın faydalı olacağını söylüyor. Çünkü şimdiye kadar diyor psikoloji hep hastalıklarla uğraştı. Hep tedavi, ilaç vermekle hastalıklarla savaşacağını düşündü. Halbuki diyor bugün Batı'da yeni bir psikoloji hareketi doğdu. Bu da pozitif psikolojidir. Bu her ortamda farklı kültürü ele alarak, o kültürden istifade ederek her kültürün kendi psikolojisini üretmesi gerektiğine inanan bir psikoloji çeşidi diyor ve çok güzel örnekler de verdi. Mesela bir Müslüman hanımı varken başka bir hanımla evleniyor ve ilk hanımı genç yeni gelen hanımın kendisine büyü yaptığını düşünüyor ve batılı bir psikiyatriste gidiyor. Batılı psikiyatrist bunun deli olduğunu düşünüyor ve kendisine çok ağır sakinleştiriciler vererek onu terapi etmeye çalışıyor ve maalesef bu kadıncağız daha da hastalanıyor. Ne zaman ki artık bu tedaviden fayda göremeyen hanımefendi bir Müslüman psikoloğa gidiyor. Müslüman psikolog ise bu düşüncenin gayet normal olduğunu, İslam kültüründe bu tür şeylerin olduğunu anlayarak ona daha farklı bir terapi uyguluyor ve hanımefendi iyi oluyor. Yine başka bir örnek, kendisi yaşamış bunu bizzat, Malik Bedri hocamız. Bir adam rüyasında, annesi ölmüş önce, rüyasında annesini görüyor. Annesi diyor ki yakında kuzenin ölecek, ondan sonra sıra sana gelecek, sen de benimle buluşacaksın. Bunu duymuş. Hakikaten de kısa süre sonra bu adamcağızın kuzeni bir trafik kazasında ölüyor. Adam müthiş bir korkuya kapılıyor, bir fobiye kapılıyor. Çünkü rüyasında annesi kuzeni ölecek demişti. Hakikaten kuzeni öldü. Sıra ona geldi. Benim bulunduğum hastaneye getirdiler diyor bu adamcağızı. Her türlü ağır sakinleştiriciler, ilaçlar uyguladılar. Hatta beynine elektrik şoku verdiler. Ama bir türlü adamda bir iyileşme görülmedi diyor. Sonra bu adama ben sahip çıktım. Ben kendisiyle konuştum. Ona şunu anlattım diyor. Bir kere sen anneni rüya aleminde gördün. Rüya alemindeki zaman ve mekan çok farklıdır bizim bu maddi dünya alemimizden. Belki sen bu kuzenin ölümünden sonra 60 sene daha yaşayacaksın. Çünkü ahiret için kısa olan vakit bizim dünyada çok uzun bir vakit olabilir. O yüzden yani sen bundan korkmana gerek yok dedim diyor. Sonra ona Kabe'ye gitmeyi, Mekke'ye, Medine'ye gitmeyi, peygamberimi ziyaret etmeyi, manevi şeyler düşünmeyi, ölümü düşünmeyi, ölümün yok oluş olmadığını falan düşünmeyi tavsiye ettim. Beraber çalıştık. En sonunda diyor bu adam o kadar iyi oldu ki bir yakınını cenaze törenine katılıp onu toprağa verecek kadar, gömecek kadar normal hale geldi diyor. Yani şunu demek istiyor hocamız, psikiyatri ilmini İslamileştirmemiz lazım. Psikiyatri ilmi bugün batıda ortaya çıktığı için bizde normal karşılanan pek çok hadise batıda hastalık olarak görülür veya batıda hastalık olan pek çok şey bizde normaldir. Bu sebeple biz kendi İslami psikolojimizi geliştirmek ve Müslümanları bu psikolojiye göre tedavi etmek durumundayız diyor. Sir, I thank you very much, but lastly, I would like to talk about your association that you have established in the United States and what are the main objectives of your association of Muslim psychology?
Islamic
psychology. Yes, yes. So maybe some of our listeners could benefit or contribute to your endeavor.
Yeah. Yes, this is an association of Islamic psychology. And now Islamic psychology, people in the West, a number of psychologists and psychiatrists are beginning to appreciate that people who are Muslim have a different worldview and different culture and need a different kind of treatment. So in this sense, we need to make a well-organized association in which Muslim psychologists would come together, will develop curricula for universities that can change the purely Western method of teaching psychology. Inshallah, we are hoping that in Zion University will become a center for this approach in psychology. We are having our conference in October, in which we have invited people who are of very high quality, like this professor of positive psychology, Seligman. He's coming.
Martin Seligman.
And also we have invited Muslim scholars like Hamza Yusuf. He will also be coming. So this will be like an inaugural conference for the establishment of our association. We hope very much that this association is going to have its effect, inshallah. The issue here is that Western psychologists whether they convert to Islam or not, are more understanding in seeing these differences in. But unfortunately, I find a number of Muslim psychologists in the Muslim world who cling to Western psychology without change. They are more royal than the king. They are more attached to a model which is being outmoded in the West. So indeed, we need to educate them. We need to let them come back to their roots.
Evet, ben Malik Pedri hocamıza bu Amerika'da kurdukları İslam Psikolojisi Derneği'nin alakalı, bu derneğin amaçlarına alakalı bir soru sordum. Yani madem ki biz psikolojiyi İslamileştirmek istiyoruz, bununla alakalı kendilerinin çok önemli gayretleri var. Hocamız bize şunları söyledi. Dedi ki madem biraz önce verdiği örneklerde görüldüğü üzere biz Müslümanlar Batılılardan farklıyız. Kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız farklı. Bizim için son derece normal olan bir şey Batılılara göre bir delilik, hatta hastalık. Böyle olunca bizim kendi psikoloji terapilerimizi geliştiren, efendim yeni ders programları üreten, metotlarımızı ortaya koyan sağlam ve iyi organize olmuş derneklere ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ve kendisinin işte İngiliz bir profesör olan Rashid Skinner ve yine Amerikalı bir İslam'a girmiş psikolog Abdullah Bey ile beraber bu derneğini kurduğunu ve bu dernekle inşallah endüstri, eğitim, işte klinik her sahada Müslüman ve İslam psikolojisini geliştireceğini söyledi. Ve bu ara şunu da söyledi. Ekim ayında Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bu sahada, İslam psikolojisi sahasında çok yüksek katılımlı bir kongre düzenleyeceklerini ifade ettiler. Bu kongreye pozitif psikolojinin babalarından Martin Seligman ve yine bizim çok iyi tanıdığımız Müslüman entelektüellerden Hamza Yusuf'un geleceğini ve böylece bu derneğin ilk açılışının Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yapılacağını ifade ettiler ve aynı zamanda Profesör Doktor Malik Bedri hocamız Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin İslam psikolojisi efendim alanında büyük bir merkez olacağını ve pek çok akademisyene hizmet edeceğini bu vesileyle bizlerle paylaşmış oldu. Yine hocamız burada bir de maalesef şikayette bulundu. Şikayeti şudur ki Batı'nın terk ettiği, modası geçmiş pek çok psikolojik metotlara hala İslam ülkelerinde pek çok psikoloğun sıkı sıkıya yapıştığını ve Batılıların İslam psikolojisi, psikolojinin İslamileştirilmesi sahasında daha çok bize sahip çıktıklarını ve bize daha anlayışlı olduklarını ifade ettiler. Ben temenni ederim ki inşallah bundan sonra Malik Bedri hocamızı Türkiye'de olduğu süre zarfında zaman zaman Erkam Radyomuza misafir eder. Kendisinin bu sahadaki engin bilgilerinden istifade ederiz. Kendisine hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sir, I conclude my our program. I thank you very much for
thank
this
you.
Beautiful
thank you very much.
Information.
Thank
and
you.
I also promise our listeners that from your time to time, yeah. As long as you are in Istanbul, we yeah. will invite you to our radio and
Inshallah.
We will benefit from your ideas and your studies.
I'm very grateful to you. I'm very grateful to Arqam and to the university also that invited me to teach in it.
Hocamız da tabii çok mutlu oldular bu programdan dolayı. Hem Erkam Radyosu'na hem de Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne. Çünkü Türkiye'ye onu davet edip burada eğitim, öğretime katkıda bulunma ona fırsatı verdiler. Ve zaman zaman da programımıza gelerek katkıda bulunma sözü verdiler. Ben de bu arada Erkam Radyo olarak şunu da ifade etmek isterim. Psikolojik sıkıntılar olan kardeşlerimiz eğer problemlerini radyomuza telefon ve e-mail vasıtasıyla iletirlerse inşallah hem Malik Petri hocamızdan hem de diğer bu programa katılan diğer hocalarımızdan bunların çözümüne dair sizlere yardımcı olmayı umuyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben tekrar, ben Deniz Süleyman Derin, Profesör Doktor Malik Bedri hocamıza bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyorum. Bir dahaki programa görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.